Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Sürgün. Hazırsanız başlayalım. Sürgün. Güneş batmak üzereydi. Fakat hava hala insanın nefes alışını zorlaştıracak kadar bunaltıcı ve kuruydu. Harmana orağa giden tarla işçilerinin işleri henüz bitmişti. Toparlanıp traktörlerin römorklarına doluştular. Yaklaşık 10 dakika kadar sonra da bu traktörler birbiri ardına ulanmış, tozu dumana katarak toprak yoldan köye dönüyorlardı. Traktörlerin en önünde Muhtar Cafer'in oğlu Orhan gidiyordu. Orhan'ın altında babasının senenin başında tarla satarak aldığı yeni, gıcır gıcır kırmızı Massey traktör vardı. Delikanlı kurum satarcasına korna çalıyor, ara sıra ''Yihuu!'' diye bağırarak köye yaklaşıyordu. Birkaç yüz metre sonra köprü, hemen arkasından da köy görünecekti. Traktör konvoyu köprüye yaklaşıyordu. O sırada kot ceketini sol eliyle sırtına atmış halde, 30'lu yaşlarda, uzun saçlı ve zayıfça birisi köprüye doğru ilerliyordu. Traktörler ard arda yabancının yanından geçerek köprüye ulaştılar. Erkeği kadını, genci yaşlısı, çoluğu çombalağı, kim olduğu bilinmeyen yabancıyı süzerek geçip gittiler. Orhan traktörün sağ yanında oturan emmisinin oğluna, ''Kim ola ki bu?'' diye sordu yabancıyı başıyla işaret ederek. ''Daha önce onu burada hiç görmediydim.'' Emmisinin oğlu o sırada yavuklusunu düşünüyor, onu akşam ne yapsa da evden samanlığa indirse bunun planını yapıyordu. Orhan'ın kendisine bir şey dediğini duydu ama anlayamadı. ''Ne diyorsun sen emmim oğlu?'' dedi Orhan'a. ''Duyamadım.'' Orhan yabancıdan söz ettiğine. ''Kim ki bu?'' dedi yeniden. Emmisinin oğlu elini salladı. ''Boş ver birader.'' dedi. ''Say ki bir garip yolcu. Bize nedir Allah'a sen?'' Orhan, ''Öyle.'' dedi. ''Bize ne? Doğru söylüyorsun.'' Traktör römorktekileri hoplata zıplata geldi, taş döşeli meydanda durdu. Irgatlar dört bir yandan traktörü boşaltmaya başladılar. Birbirlerine ''Görüşürüz, Allah'a ısmarladık.'' diyen uzaklaştı, gözden kayboldu. Bunu sırasıyla tüm traktörler yaptı. Son traktör de gelip işçileri indirdiği sırada az önce köprüde gördükleri yabancı göründü. Meydandaki kahvehanenin önüne geldi. Sağına soluna bakındı. İşçiler o gelene kadar çoktan gözden gitmişlerdi. Sadece az ötede 8-10 yaşlarında bir erkek çocuğu duvarın yanına büyük tuvaletini yapıyordu. Yabancıyla göz göze geldi çocuk. Çocuk korktu. Donunu çektiği gibi bağıra bağıra evlerin arkasında kayboldu. Yabancı çevreyi gözleriyle taradı. Kimseyi göremeyince içeriye, kahvehaneye daldı. Çaycı Hasan ocaktaydı o geldiğinde. Akşam için çay demliyordu. Yabancıyı görünce onu şöyle bir süzdü. Sonra ona, ''Hayırdır hemşerim, birine mi baktıydın?'' dedi. ''Yok'' dedi yabancı, iki adım daha atarak. ''Kimseye bakmadım. Sabahtan beri yürüyorum, susadım. Aşırı sıcak ve bunaltıcı. Su var mı, içsem?'' Hasan hala adamı inceliyordu. Lavaboyu gösterdi yabancıya. ''Şuradan iç'' dedi sonra. ''Yayla suyu.'' Yabancı çeşmeye elini dayadı. Büyük bir iştahla kana kana içti suyunu. Ardından yüzünü yıkadı. Uzun, kıvırcık saçını ıslak elleriyle geriye doğru taradı. Sonra Hasan'ın karşısına geldi. ''Hasan, necisin sen hemşerim?'' diye sordu ona. ''Ne arıyorsun burada?'' ''İş arıyorum'' dedi yabancı. ''Başımı sokacak bir yer ve bir iş. Ne dersin? Var mı buralarda bana göre bir iş?'' ''Ne iş yaparsın ki?'' dedi çaycı Hasan. ''Anladığın bir iş var mı?'' Yabancı omzundaki ceketi masanın üzerine bıraktı. ''Her işten anlarım. Benim için fark etmez. Ne iş olursa yaparım. İş seçmem ben.'' Hasan kafasını kaşıdı. ''Vallahi hemşerim, iş var. Çok. Sürüyle. Mesela şimdi harman zamanıdır. Herkes adam arar. Ekinler biçilecek, biçilen ekinler taşınacak. Sonra düven dövme işi var. İş biter mi? Bitmez. Düven dövülünce zahire ambarlara alınacak. Ardından ekinden arda kalan samanlar samanlıklara taşınacak. İş bitti mi? Bitmez. Hemen sonrasında yeniden çift sürülecek. İkilemeler, nadaslar derken kar iner zaten. Tamam, dedi yabancı. Ben anlarım bu işlerden. Nasıl olacak? Kim götürür beni yanında? Valla, dedi Hasan. Anlaşılan yabancısın. Köylüler arasına almaz seni ilkin. Belki sonra alırlar, bilemem. Bilinmez böyle şeyler. Kimse mi almaz? Dedim ya, bilemem. Muhtara bir sor istersen. Nerede muhtar diye sordu yabancı. Nerede bulurum onu? Otur bir çay iç. Birazdan gelir. Konuşursun. Yabancı oturdu. Hasan ona gündüzden kalma bayat bir çay doldurdu. Çekildi. Yabancı ceketini kucağına aldı. Düşüncelere daldı. Hasan içeriye, ocağının başına döndü. Oradan yabancıyı kesmeye başladı. Kimdi bu adam? Nereden çıkmıştı böyle? Konuşması, duruşu, tavrı, tipi onun oralardan, o civarlardan olmadığını gösteriyordu. Hırlı mı, hırsız mıydı acaba? Bir zaman gözledi yabancıyı. Sonra işlerine döndü. Akşam yemekten sonra muhtarla konuştu yabancı. Muhtara iş aradığını söyledi. Muhtar da Çaycı Hasan gibi temkinli yaklaştı yabancıya. Sorular sordu. Yabancı ona adının Tuğran, kendisinin de köylü olduğunu, köyde yaşadığını ama anası ölünce köyünde duramadığını, böylelikle köyünü terk edip gurbete çıktığını anlattı. Muhtar eski kurtlardandı. Pek öyle her duyduğuna inanan adamlardan değildi. Ama yine de garip bir içgüdüyle yabancıdan zarar gelmeyeceğini seziyordu. Bir şans verilebilirdi ona, deneyebilirdi. Bu sebeple Tuğran'a köyün misafirhanesinde bir oda verdi. Tuğran odaya yerleşti ve muhtarın oğlu Orhan'la birlikte tarlaya takkaya gitmeye, ne iş verilirse gık demeden yapmaya başladı. Çok geçmeden köylü ona güvenmemekle hata yaptığını anlayacaktı. Tuğran onların sandığı gibi birisi değildi çünkü. Gayet efendi, çalışkan, söz dinleyen, kimsenin karısına kızına yan gözle bakmayan, kendi halinde biriydi. Köye gelişinin 3. ayında kazandığı paralarla türlü kitaplar aldı. Misafirhanesindeki odasına getirdi bunları. Gündüzleri ne iş olursa çalıştı, akşamları geç saatlere kadar okudu kitaplarını. Kimisinin kenarlarında notlar aldı. Kışa kadar bu böyle sürdü. Derken kış geldi, kar yağdı. Havalar soğudu. Köyün yolları kapandı. Tuğran artık geldiği zamanlarda olduğu gibi çalışamaz oldu. Çünkü karla birlikte köylüler evlerine çekildiler. Kadınlar uyuya uyana radyo dinleyerek halı dokumaya, genç kızlar çeyiz hazırlayarak o evden o eve yarenlik etmeye gitti geldiler. Erkeklerin kış aylarında tek eğlenceleri kahvehaneydi. Sabahtan giderler, kimisi oyun oynar, kimisi bir yanda kahvehanedeki köyün tek televizyonundan ajans dinler, Yeşilçam filmlerine bakardı. Tuğran bu günler nadiren çıkıyordu dışarıya. Genelde odasında okuyor, yazıyor, düşünüyordu. Kışın gelmesiyle birlikte haline bir hüzün gelip yapışmıştı. Bakışları donuklaşmış, sanki bilinmeyen bir keder onu esir almıştı. Nadiren kahvehaneye geliyor, orada da pek kalmıyordu Tuğran. Köylüler ona değer veriyordu oysa. Onu görünce yanlarına buyur edenler oluyor, delikanlıyla sohbet etmek için can atıyorlardı. Tuğran gayet bilgili biriydi çünkü. Kitaplardan öğrendiği çok şeyler biliyordu. Her konuda, her durumda söyleyecek bir sözü oluyor ama ona birisi sormasa kendiliğinden asla anlatmıyordu bunları. Haftada bir gün ona yufka ıslatan birisi vardı. Tuğran yufka almaya giderken, bazen de alıp dönerken uğruyordu kahveye. Bunun dışında tütünü bitince ya da canı acı bir kahve çekince çıkıyordu odasından. Kahveye giderken yolu üzerinde bir ev vardı Tuğran'ın. Çoban Musa'nın eviydi burası. Adı üstünde. Çoban Musa dağda çobanlık yapar, nadiren köye inerdi. O yıl Çoban Musa'nın oğlu askere gitmişti. Musa'nın oğlu el ayağıydı oysa. Adamın tek yardımcısı dayanağıydı. O da asker olunca Musa dağlarda rezil olmaya başlamış, ne yapacağını bilemez olmuştu. Bazen karısı, bazen de kızı dağa ona yardıma gidiyordu. Ama Musa oğlu gitti gideli köye bir kez olsun inememişti. İyi kötü karısı ve kızı ona destek oluyorlar, Musa şimdilik davarlarını güdüyordu. Ama yakında döl zamanı gelecek, baharda çiftleşen keçiler oğlaklamaya başlayacaktı. Musa, işte o zaman hapı yutacağım diye aklından geçiriyordu nicedir. Aksi gibi 2 yıldır doğan oğlakları satmamış, anaç hayvanları çoğaltmışlardı. Oğlunun vakitsiz askere çağrılışı hesaplı olmadığı için bu böyle bir hal almıştı. Kara kara düşünüyordu Musa ne yapacağım diye. Kafasında hayvanların yarısını satmayı kuruyor ama bu zamanda kimsenin mal almayacağını biliyordu. Tam o günler Musa'ya karısı Tuğran'dan söz açmıştı. Köylünün pek sevdiği bu genci Musa'ya öve öve bitirememişti. Musa Tuğran'ı hiç görmemiş, o geldi geleli köyde bulunmamıştı. Haliyle ona ön yargılı duruyordu. Karısı ise Musa'yı oğlanla konuşmak için ikna etmeye çalışıyordu. Sonunda Musa bir akşam hayvanları ağıla doldurunca köye inmeye, Tuğran'la konuşmaya karar verdi. Tuğran Musa köye geldiği gün yine odasına kapanmış kitabını okuyor, henüz demlediği çayın kıvamını almasını bekliyordu. Musa tam o anda çaldı onun kapısını. Tuğran Musa'yı içeriye davet etti. Selam sabah derken Musa Tuğran'ı bir süre ölçtü, biçti. Karısı haklıydı galiba. Bu delikanlı zararsız gibi duruyordu. Bir zaman daha şuradan buradan konuştuktan sonra Tuğran'a durumu açtı. Yanında çalışmayı önerdi ona. Turan, ne kadar kazanacağını bile sormadan kabul etti Musa'nın teklifini ve ertesi gün bir valize kitaplarını ve kıyafetlerini tıkarak sabahın köründe, hava daha aydınlanmamışken yola çıktılar. Musa'nın hayvanlarının yanı başında, kendi ve oğlu için ayrı ayrı yaptığı iki küçük çadırı vardı. Bunlardan birinde kendisi yaşıyordu, diğerini ise Turan'a verdi. Ve Turan, o günden sonra Musa'nın yanında çalışmaya başladı. Mart ayına kadar dağları, hayvanların yaylım yaptığı yerleri ve davarları tanıdı. Mart'ta oğlak zamanı geldiğinde, Musa'nın karısı ve kızı daha oğlak doğumları için yardıma geldiler. Onların gelişiyle de keçiler birer ikişer yavrulamaya başladı. Oğlaklarla anaları ayrı ağıllarda tutuluyor, oğlaklar soğuktan donmasın diye onların olduğu ağılda soba yakılıyordu. Bu soba gecede 3, bazen de 4 kez besleniyor, soğuğun şiddetine, oğlakların sağlık durumuna göre Turan onları sık sık kontrol ediyordu. Turan oğlaklarla ilgilenmeye bayılıyordu. Onları yüzlerinden, gözlerinden öpüyor, seviyor, analarını emerken bir köşede onları izliyordu. İşler bitince Turan çadırdaki odasına çekiliyor, gaz lambasının titrek ışığında kitap okuyor ya da hayallere dalıyordu. Bazen de Musa, Turan'ı, karısı ve kızıyla kaldıkları kendi çadırlarına çağırıyor, onunla davarlardan, doğadan, geçmişten ve gelecekten konuşarak sohbet ediyorlardı. Bu günlerden birinde bir akşam yine Musa, Turan'ı yemekten sonra alıkoymuş, ikisi koyu bir sohbete dalmışlardı. O sırada Musa'nın karısı bir yanda serilmiş uyuyordu. Kızı Neriman ise ötede, kapının girişinde oturmuş, babasıyla Turan'ı gözlüyordu. Neriman 18'ine henüz basmış bir köylü güzeliydi. Elinden her iş gelir, anne ve babasına karşı sesini asla yükseltmez, onlara saygıda kusur etmezdi. Daha yeşereşli olmadığı zamanlardan, 15'inden, 16'sından beri sık sık görücüye geliyorlardı onun için. Ancak Neriman taliplerini beğenmiyor, onları reddediyordu. Annesi bazen onun bu haline kızıyordu ister istemez. Çünkü Neriman'ın yaşıtları çoktan evlenmiş, bazıları ikinci çocuğunu bile doğurmuşlardı. Ama Neriman arkadaşları gibi değildi. O sevdiği birini, daha doğrusu sevebileceği birini bekliyordu. Turan henüz köye yeni geldiği günler, yufka almak veya kahveye uğramak için onların evlerinin önünden geçtiği sıralarda Neriman onu görmüş ve böylece Turan genç kızın dikkatini çekivermişti. O günden sonra da genç kız, delikanlı uzaktan görününce cama tünemeye, o geçip gidene kadar orada öylece kalıp onu izlemeye başlamıştı. Annesi, babasına yardımcı olarak Turan'ı önereceğini söylediği gün, aslında annesine o fikri veren de Neriman'dı. Babası olur derse, kim bilir, belki delikanlı işi kabul eder, gelir, Neriman da onu bu vesileyle sık sık görürdü. İşte o akşam Turan babasıyla muhabbet ederken bu anılarını geçiriyordu aklından. Sonunda bir şekilde isteğine ulaşmış, Turan 4-5 aydır onların yardımcısı olmuştu. Bu zaman içinde Neriman birkaç kez Turan ile baş başa kalarak konuşma fırsatı yakalamış, delikanlının insanın ta içine işleyen sesiyle kendine bir şey söylemesi onun yüreğini hoplatmıştı. Ama bu anlar kısa sürmüş, Turan ne eksik ne fazla, tam da kararınca konuşarak işinin başına dönmüştü hep. Aslında Turan daha ilk karşılaştıklarında anlamıştı kızın niyetini. Kızın kendisine bakarken aldığı tavır ve eli ayağı birbirine dolanan halleri anlaşılmayacak gibi değildi çünkü. Ama Turan uzak duruyordu genç kızdan. Kendisini mümkün mertebe sakınıyor, kıza boşa umut vermekten çekiniyordu. Hem ekmeklerini yiyip hem de kızlarına bakması fark edilirse üzülürdü ayrıca. Belki de bu yüzden kızı görmezden gelmeye çalışıyordu mütemadiyen. Fakat o kendini sakındıkça Neriman daha da üzerine gidiyor, kaçan kovalanır misali onu neredeyse kovalıyordu. Turan bir demlik çay bitene dek kaldı Musa'nın çadırında. Neriman'ın ateş eden bakışları altında bazen gergin, bazen de beğenilmekten duyduğu gizli bir gurur vardı halinde. Saat 10'a doğru çadırına geçti Turan. Üzerini kalınca giyinip oğlaklara baktı. Ardından dişi davarları yokladı, doğum yapan olmuş mu diye. Sonra çadırına geri geldi, üşümüştü. Dışarıda dondurucu bir hava vardı çünkü. Gece birkaç kez kalkmalıyım oğlaklar için diye geçiriyordu içinden. 2 saat sonrasına alarmlı saatini kurdu bu yüzden. Lambasını söndürmeden bir süre, kısa bir süre Neriman geldi gözlerinin önüne. Kızın genç kız enerjisi ve keskin bakışları Turan'ı yattığı yerde titretti. Ailesinin kızın davranışlarından Turan'a olan ilgisini anlaması an meselesiydi. İyisi mi denk gelince onunla bu durumu ayaküstü konuşmalı, dedi kendi kendine Turan. İş boka sarmadan önlem almalı. Bu fırsatı birkaç gün sonra elde etti Turan. Neriman'ın annesi biten hayati malzemeleri getirmek için eşeği alıp köye inmişti sabahleyin. Turan davarların ağılında gece yağan karı kürüyor, Musa da kızı Neriman'la birlikte hayvanları yakınlardaki çalılıklarda güdüyordu. Turan, terliğe soğuya karları sayvanın dışına atıyor, arada bir sigarasını yakarak dalgın düşünüyordu. O anda çadırın arka yanında bir hareketlilik oldu. Davarların köpeklerinden biri kısa kısa havladı. Gelen tanıdık biri olmalıydı ki havlamaların ardından inler sesler çıkarmaya başladı sonra. O anda Neriman çadırın arka yanından, köpeğin sesinin geldiği yerden çıkıverdi. Kucağında çula sarılı halde iki tane oğlak tutuyordu. Turan onu görünce yardıma gitti. Oğlakların birini aldı genç kızın kucağından. O esnada diğer oğlak Neriman'ın elinden kaydı, yere düştü. Oğlak boyu kadar kara gömülmüştü. Onu düştüğü yerden aldı Neriman. Üzerinden karları silkelerken oğlak "Veee!" diye bağırdı. Neriman gülümsedi. Turan'a dönerek "Bereket kara düştü," dedi. Öteki türlü canı yanardı hayvanın. "Ya," dedi Turan, "doğru diyorsun." Sonra da iki oğlağı iki koltuğuna alarak onları diğerlerinin yanına, ağıla götürdü. Giderken arkasından gelen ayak seslerini duyabiliyordu. Oğlakları ağıla bıraktı Turan, saydı. 48 tane olmuşlardı. Sıkıntı görünmüyordu. Teneke sobaya birkaç odun attı, dışarı çıktı. Neriman onu bekliyordu dışarıda. Turan'ı görünce ona, "Sen olmasan halimiz kötüydü," dedi. "Babam ve annem sana minnettarlar. Tabii ben de." "Eksik olmayın," dedi Turan. "İşimi yapıyorum. Bunun için gelmedin mi buraya zaten?" Oğlakların kapısını kapadı. Genç kızın yanından yürüyüp gidecekti. Neriman onun önüne geçti. "Benden neden kaçıyorsun?" diye sordu Turan'a. "Ne diye vebalıymışım gibi davranıyorsun bana?" Turan beklemediği bu hareket ve sorudan dolayı şaşırmıştı. Neriman'a, "Öyle bir şey yapmıyorum," dedi. "Nasıl gerekiyorsa öyle davranıyorum. Niye kaçayım ki senden? Sebep mi var bunun için?" "Bilemiyorum," dedi Neriman. "Bakışlarını kaçırıyorsun yüzümden. Yanına gelsem gidiyor, bir şey desem kestirip atıyorsun." "Yok canım," dedi Turan. "Sana öyle gelmiş olacak. Niye yapayım bunları? Neyse o. Dediğim gibi, ne gerekiyorsa o şekilde davranıyorum." Neriman genç adamın gözlerinde gezdirdi bakışlarını. "Beni çirkin buluyorsun o halde," dedi. "Güzel değilim öyleyse." Turan Neriman'ın bu sözlerine anlam veremedi. Bu kız neler diyordu böyle? Konuşmanın gittiği yeri sevmedi. Ona, "Niye böyle düşündüğünü bilmiyorum Neriman," dedi. "Güzelsin, çekicisin de. Duydum, parmakla gösteriliyormuşsun köyde. Ne dememi bekliyorsun bilmiyorum. Çirkin değilsin. Ama ben, evet ama sen, ben bu işleri bırakalı çok oldu." "Ne demek çok oldu?" diye hüzünle sordu genç kız. "Birine mi sevdalıydın yoksa?" Turan içini çekti. "Uzun hikaye," dedi. "Ve de can sıkıcı, konuşmaya değmez. Hem geçmiş geçmişte kalmalı der eski bir bilge. Bazı yaralar deşildikçe derinleşir, kanar." Bunları dedi ve Neriman'ın yanından geçmek için ikinci kez adım attı. Kız bu kez önünde durmadı Turan'ın. Turan gitti, çadırın arkasındaki köpeğin yalını verdi. Başını okşadı onun. Sonra geldi, küreğin sapını kavradı. Elini tükürükleyip işine döndü. Neriman bir süre Turan'ı izledi arkasından. Bir şeyler söylemek, onu işinden alıkoymak, konuşmak istiyordu. Ama bir yandan da babasını düşünüyordu. Geri gitmeliydi. Böylece Turan'a, "Babam bekliyor, ben gidiyorum," dedi ve gitti. Neriman yol boyu düşündü delikanlıyı. Onun yaralı biri olduğunu anladı sonra. Birilerini sevmiş, sevdiğini alamamıştı belki. Belki de şu an aklına gelmeyen başka bir şey olmuştu. Ama neticede Turan acılıydı. Turan ise kendiyle gurur duyuyordu Neriman gittiğinde. Kıza umut vermek yanlış olacaktı çünkü. Bilmeliydi bunları. Delikanlının geçmişinde bir leke olduğunu anlamalıydı. O günden sonra Neriman, eskiye nazaran çekingen ama yine de fırsat buldukça Turan'ı gözledi durdu. Onun köydeki diğer erkekler gibi kendisini ele geçirmeye çalışmaması ve dürüstçe kendini geri çekmesi kızı ona daha da çekiyordu farkında olmadan. Aklı delikanlıyı kendi haline bırakmasını fısıldasa da o kalbini dinliyor, delikanlıya günden güne daha da bağlanıyordu. O günkü gibi karşılaşmak ve Turan'ı sıkıştırmak istiyordu Neriman. Eğer Turan babasından çekiniyordu ondan kaçıyorsa, babasını ikna edeceğini filan söyleyecekti ona. Hatta ona geçmişteki acılarını unutturacağını, canını yakan o kızdan onu uzaklaştıracağını söyleyecekti. Çünkü Turan'ı seviyordu genç kız. Ancak ne ederse etsin delikanlıyı tek yakalayamıyordu. Bir gün Musa köye vefat eden birinin cenazesine gitmişti. Akşama da dönmeyeceğini, sabah geleceğini söylemişti giderken. Neriman, Neriman'ın annesi ve Turan üçü kalmışlardı hayvanların başında. Hayvanları ağla doldurup yemeklerini yedikten sonra Turan çadırına çekilmişti. Neriman'ın annesi ise yılların verdiği alışkanlıkla sobanın yanı başına kıvrılmış, o an uykuya geçmişti. Derin uyurdu Neriman'ın annesi. Neriman bunu bildiğinden babası daha gitmeden planını yapmıştı. Annesi uyuyunca Turan'ın çadırına konuşmaya gidecekti. Ne olacaksa olacaktı o gece. Ayağa kalktı Neriman. Sessizce çadırdan çıktı. Bir an, ne yapıyorum ben? Dedi kendi kendine. Sonra derin nefes aldı, yürüdü. Turan'ın çadırına gelince kapıda birkaç saniye bekledi. Cesaretini topladı ve kapıyı açarak içeri girdi. Turan o geldiğinde kitabını okuyordu. Aslında dışarıdan gelen ayak seslerini duymuş ama bu seslerin Neriman'ın annesinden geldiğini, kadının hayvanlara bakmaya gidiyor olduğunu filan düşünmüştü. Ama durum öyle değildi. Sesler Neriman'dan gelmişti ve kız karşısındaydı işte. Turan ne yapacağını bilemiyordu. Öylece baka kalmıştı. Şaşkınlığı geçince doğruldu yatağında. ''Bir şey mi oldu Neriman?'' dedi sonra. ''Sorun mu var yoksa?'' ''Hayır'' dedi Neriman. ''Konuşmaya geldim sadece.'' Turan kızdı. ''Olur mu Allah aşkına Neriman?'' dedi. ''Annen bir anlarsa geldiğini?'' ''Anlamaz'' dedi Neriman. ''Derin uyur annem. Top patlasa uyanmaz artık.'' Yine de tedirgindi Turan. ''Öyle bile olsa bu doğru değil Neriman.'' dedi. ''Gören ne der?'' ''Bir şeycik diyemez.'' dedi Neriman. ''Buraya seninle konuşmaya geldim.'' Konuşacak ve istemezsen daha da seni rahatsız etmeyeceğim Turan. Bunu bana çok görme. Turan düşündü. Tamam dedi. Ne konuşacağız? Lütfen söyle. Ben sana aşık oldum Turan. Hem de bildiğin, bilebileceğin gibi değil. İlk defa oluyor bu. Sensiz olamıyorum. Sende bir şey var beni çeken. Anla beni. Ha? Anlıyor musun? Bak Neriman. Geçenlerde konuştuğumuzda da söyledim. Ben bitirdim bu işleri. Genç kızın zayıf ışıkta çarpılan yüzüne baktı. Kapadım gönül defterimi. Artık benden geçti bu duygular. Kalbimi kilitledim ben. Sen de bunu anla lütfen. Ne oldu da bu kadar kararttın gönlünü diye sordu Neriman. Ne yaptılar sana? Nedir bu haller sende? Sevdim Neriman. Hem de çok sevdim bir zamanlar. O kadar çok sevdim ki hem ondan sonra kalamadım oralarda. Yaşayamadım. Köyümü, ailemi bile terk ettim. Yollara düşüşümün, buraya sığınışımın, hayata küsüşümün, kısaca her şeyin sebebidir o kişi. Ben böyleyken, bu haldeyken, yaralı ve acılı iken nasıl, ne şekilde sana ümit veririm? Söylesene nasıl? Ne oldu diye sordu Neriman. Ne oldu sevdiğine? Niye kaçtın köyünden? Anlatmasam daha iyi dedi Turan. Bilmemen doğru olacak. Hayır Turan dedi. Halimi görmüyor musun? Böyle birine acı çektirmek mi doğru olan? Anlat ki gem vurabileyim duygularıma. Anlat ki söz geçirebileyim kalbime. Şundan dolayı böyle davranıyor diye kandırabileyim kendimi. Ama susarsan, konuşmazsan, sürünceme de bırakırsan yapamam. Anlıyor musun? Anlıyordu Turan. Hem de pek iyi anlıyordu. Ama sessiz kalmayı istiyordu yine de. Anlatırsam, sana gerçekleri söylersem kalamam buralarda. Buna rağmen dinlemek isteyecek misin Neriman? Neriman neden bilinmez sinirlenmişti. Dişlerini sıkıyordu bir süredir. Kızıyor ama belli etmiyordu. Bu sebeple Tuğra'nın son sözüne sert bir şekilde ''Anlat, sonucu ne olursa olsun öğrenmek istiyorum.'' diye karşılık verdi. Tuğran kitabının arasına ayracını sıkıştırdı, toparlanıp oturdu. ''Küçüklükten.'' diye söze başladı. ''Küçüklükten beri sevgiliydik. Birbirimizle açmıştık gözlerimizi. Çocukken beraber oynardık bizim evin önünde. Okula gittik, onunlaydım. Okul bitti, onunlaydım.'' Yaşımız büyüdükçe bağlandık birbirimize, sevdalandık. Aşık olduk delice. Çok seviyordum onu, o da beni. Hani demedi ama öl deseydi ölürdüm onun için. O kadar değerliydi gözümde, o kadar seviyordum onu. Dediğim gibi, beraber büyümüştük onunla. Her şeyini bilirdim, o da beni bilirdi. Ancak köyden kaçmadan birkaç ay önce bir şeyler olmaya başlamıştı ona. Bazen buluşmalara gelmiyor, bazen geliyor ama konuşmuyordu. Hep bir kaçamak haller, hep bir zoraki tavırlar oluyordu davranışlarında. Soruyordum ne oluyor diye. Hiç diyor. Neden böylesin diyorum. Eskisi gibiyim diyor. Bana söylemiyor ama bir şey var. Anlıyorum, seziyorum. Bir akşam yanıma geldiğinde ayrılmak istediğini söyledi. Ağlıyordu. Ölümüne yaşlar süzülüyordu yanaklarından. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü sandım. Öyle canım yandı, öyle acı çektim ki tarif edemem bile. Ayrılacağım dedi ve ben niye bile diyemeden geldiği gibi koştu gitti. O akşamdan sonra bir kabus başladı benim için. Ne uyku dünek, ne yeme içme. Yaşayan ölü derler ya, işte o benim. Neler yaptım konuşmak için, ne çareler denedim ona ulaşmak için. Ama olmadı. Gelmedi hiç. Hep kaçtı, saklandı benden. Ama ben öyle biri değilim tabii Neriman. Yüreğimi koymuşum ortaya. Öyle ben ayrılıyorum demekle olur mu? Bir veda konuşması, ne bileyim bir açıklama yapılmaz mı yaşananların hatırına? Bu kadar ucuz mudur sevgi? Aşk bu kadar sıradan bir duygu mudur hem? Öte yandan aklımı kurcalayan bir şey daha var. Diyelim ki artık beni sevmiyor. Olur ya, sıkıldı benden. İstemiyor diyelim. Ne diye ağlasın öyleyse? Bana değer vermese, ayrılma isteği zorlama bir karar olmasa neden ağlar insan? Kısaca işin içinde bilmediğim bir şeyler vardı. Anlıyordum. Normal bir durum olmadığı barizdi. Öğrenecektim. Onu o hale getiren, yaralayan, üzen neydi bir şekilde bilecektim. Bir hafta kadar takip ettim. Bir gün evlerinde kimse yokken daldım içeriye. Yanlış ama dediğim gibi bu sevda gerçeği öğrenmemi gerektiriyordu. İçeride, evdeydi. Beni görünce ne edeceğini bilemedi. Usul usul ağlamaya başladı. Üzerine gittim. Söylemedi. Israr ettim, anlatmadı. Yalvardım, yakardım. Sonunda öğrendim. Bunun Almanya'da mı yoksa Fransa'da mı uzak bir akrabası var. Her yıl gelirler Türkiye'ye. Geldikçe de bunlarda hep birkaç gün kalırlar. Az çok ben de tanırım oğlanı. Küçükken efendi, uslu bir tipti. Beraber oynardık bazen. Büyüdükçe garip, değişik birisi oldu. Ama yine de geldi gitti bizimkilerin evine. İşte bu şerefsiz ırzına geçmiş sevdiğim kızın. Ona saldırmış ve sahip olmuş. Sonra da ailesiyle defolup gitmişler yurt dışına. Sevdiğim günlerce ağlamış, haykırmış. İntiharı bile düşünmüş ama yapamamış. Son çare olarak annesine anlatmış olanları. Annesi babasına, babası da o ırz düşmanının babasına söylemiş. Uzun lafın kısası, köyden kaçtığım ay düğünleri olacaktı. Sevdiğim kızı istemese de onunla evlenecekti. Aylarca düşündüm, plan yaptım. Böyle mi bırakacaktım bu işi? Sevdiğim kıza yaptığı yanına mı kalacaktı o itin? Hayır Neriman, hayır. Bırakamazdım onu öyle. Ve evlilik hazırlığı için Türkiye'ye, köye geldikleri günün gecesi denk getirdim onu. Tek kelime konuşmadan öldürdüm. Anlıyor musun? Sokağın ortasına serdim leşini. Neriman bu son sözlerden sonra elini ağzına kapadı kaldı. Dehşete düşmüştü. Turan doğru mu yoksa yalan mı söylüyor bilemedi. Ama eğer doğru ise aylardır bir katille mi yaşıyorlardı? Bir caniyle mi paylaşıyorlardı ekmeklerini? Turan'a duyduğu aşk da, sevgi de silinmişti o an gözünden. Ayağa kalktı. El ayağı birbirine dolanmıştı. Çıktı gitti çadırdan. Turan onun karda çıkardığı sesi duydu bir süre. Sonra da her şey sustu. Burayı terk etme zamanı da geldi diye geçiriyordu içinden Turan. Oysa alışmıştı bu köye. Gittiği yerlerin içinde en iyisiydi hatta burası. İnsanları sorgulayıp yargılamıyorlardı onu. Ne derse inanıyorlardı. Adını bile doğru dememişti onlara. Her şey gibi o da yalandı. Öldürdüğü gencin adını kullanıyordu her gittiği yerde. O ismin ardına saklanıyordu. Ama ne yazık ki buradan da gitme zamanı gelmişti nihayet. Ah Neriman ah! Ne diye gelmişti ki üstüne bu kadar? Ne diye sıkıştırmıştı ki sanki? Kötü olmuştu. Yine gidecek, başka bir yerde, başka bir hayata başlayacaktı. Yorulmuştu aslında. Kaçıncı köy, kaçıncı il, kaçıncı insanlardı kandırdıkları. Başka yolu yoktu ama. Yaşayacaksa yapacağı buydu. Neriman ise çadırına geldikten sonra uzun uzun düşünmüştü. Saatler geçtikçe ilk anın verdiği şaşkınlık da geçmiş, Turan'a verdiği tepkiyi abartılı bulmuştu. Yerinde kendi olsa belki o da aynını yapardı. Kim bilir. Bir yolunu bulup Turan'a onu anladığını söylemeye karar verdi sonunda. Sırları ikisi arasında kalacaktı. Kimseye demeyecek, ima bile etmeyecekti. Bu düşünce rahatlattı onu. Tedirginliğini azalttı. Sonra da bir plan yaptı kendince. Sabaha kadar uyumadı yatağında. Döndü ha döndü, düşündü ha düşündü. Bu yüzden ne zaman uykuya daldı, ne zaman gün ağardı bilemedi. Annesi kaldırdığında babası bile çoktan dönmüştü köyden. Giyindi, dışarı çıktı. Babası, üzgün bir yüz ifadesiyle Tuğra'nın çadırı önünde ayakta dikiliyordu. Neriman babasını görünce sırıttı. Ona doğru bir iki adım attı. ''Ne o baba?'' dedi sonra. ''Cenaze çok üzmüş galiba seni.'' Çoban Musa dalgınlığından sıyrıldı. ''Ha?'' dedi kızına. ''Cenaze mi? Ne cenazesi?'' ''Cenaze işte baba. Dün gitmiştin ya.'' Onu mu diyorsun? Dedi Musa. Evet, cenazeyi gömdük. Ama ben ona üzülmüyorum ki be kızım. Dedi Neriman. Ne oldu öyleyse? Ne bu hal baba? Bizim Turan'a üzülüyorum. Gitmiş, terk etmiş burayı, köyü. Ne? Dedi Neriman. Ne zaman? Kim dedi? İşte, burada yazıyor, dedi Musa. Elindeki kağıdı gösterdi. Kağıtta şöyle yazıyordu. Vakitsiz gitmek zorunda olduğum için beni affedin. Gitmem gerekiyor. Zamanım geldi. Turan.